Ayrım 25 sayfa 95. Büyük hesaplaşma. Barışı kazanmak savaşı kazanmak kadar önemlidir denilir. Hele bazı savaş sonları vardır ki o savaş sonlarında barış onu kazanabilen için bir çağ dönemi değerindedir. Yeni Türkiye'nin Lozan Antlaşması böyle bir değerdeydi. Kaldı ki Lozan yalnız İstiklal Savaşı'nın sonu ve bir zaferin dünya hukuku karşısında da gerçekleşmesi değildir. Gazi'nin de dediği gibi Lozan'da asırlık hesaplar görüldü. Lozan bir büyük hesaplaşmaydı. Bu büyük hesaplaşmada Ankara, eski bir imparatorluğun bütün hesaplarının tasfiyesine muhatap tutuldu. Halbuki yeni Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı ve devamı değildi. 4. Lozan'ın kronolojik hikayesi ve ikinci adam. Lozan'ın hikayesi 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşu ve onu takip eden günlerde Yunan istila kuvvetlerinin Anadolu topraklarından temizlenmesiyle başlar. Harp bitmişti. Büyük Millet Meclisi hükümeti kendisini savunmasını bilmişti. 1920-1922 arasında büyük başarılar elde edildi. Kuzeyde Karadeniz kıyılarından bir müdahale ve kıyılarda bir Rum Pontus devleti kurulması yolundaki proje ve girişimler suya düşürüldü. Doğuda Ermeni saldırıları ve bir Ermenistan teşkili karar ve teşebbüsleri de fiilen tasfiye edildi. Güneyde Çukurova'nın işgali, Urfa, Maraş, Antep'teki İngiliz, Fransız ve Ermeni istila ve yerleşme hareketleri, kanlı savaşlar sonunda Anadolu'nun başarısıyla sona erdi. Bütün bu bölgeler müdahaleci kuvvetlerden temizlenmişti. Bir kısmı İstanbul Sarayı'nın ve dolayısıyla işgal kuvvetlerinin yardımlarıyla düzenlenen iç isyanlarda tamamen bastırılmıştı. İş, 1 Aralık Sakarya'nın doğusuna kadar yayılan ve toplarının sesleri Ankara'dan duyulup, hatta Ankara'nın da boşaltılması yolunda tedbirlere yol açan Yunan istila ordularının yenilmesine kalıyordu. 29 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruzla bu iş başarılıp Anadolu kurtarılınca, 1. Dünya Harbi'nde Osmanlı İmparatorluğunu çökerten galip devletler, artık Anadolu realitesini bütün sonuçlarıyla kabul etmek zorunluluğu karşısında bulunduklarını anladılar. Bu realite ise ancak milletler arası değer ifade edecek bir muahede ile yeni Türk devletinin tanınmasıydı. Daha önce de değindiğimiz gibi 18 Eylül'de ve Anadolu'dan son Yunan askerlerinin çekilip gittikleri aynı gün İstanbul'daki Fransız Yüksek Komiseri General Pelle, diğer işgal devletleri fevkalade komiserleri adına Gazi Mustafa Kemal'e Mudanya Konferansı devletini dolayısıyla Trakya'nın da kurtuluşuna yol açan tekliflerini sundu. 23 Eylül 1922'de Gazi'nin eline İtilaf Devletleri'nin Hariciye Nazırları tarafından barış müzakerelerini sağlamak için bir konferans akti ve bu maksatla murahhaslar gönderilmesi hakkındaki teklif ulaştı. Dipnot bu konu bu cildin ilk bahsini teşkil eden İzmir ve sonrasında kısmında ayrıca işlenmiştir. Birkaç gün sonra bu teklif Ankara hükümetine de gönderildi. Gene İtilaf Devletleri 28 Ekim'de Türkiye'ye verdikleri nota ile konferansın Lozan'da toplanacağını bildirirler. Murahhaslar isterler. Dipnot, bu cildin birinci bahsinde değinildiği gibi bu konferansa Ankara hükümeti ile beraber İstanbul hükümeti de davet olunmuştur. Fakat Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922'de saltanatın ilgası kararını alıp 4 Ekim'de de İstanbul'da milli idare kurulunca konferansta İstanbul'un temsil işi kendiliğinden ortadan kalkmıştı. 2 Kasım'da Büyük Millet Meclisi Lozan Barış Konferansı için murahhaslarını seçti. Konferansın önce 13 Kasım'da toplanacağı bildirilmişti. Türk murahhas heyeti 6 Kasım'da Ankara'dan yola çıktı. Fakat İngiltere'deki seçimlerin yarattığı durum dolayısıyla vaktinde gelemeyeceği anlaşılan İngiliz Başmurahhası Lord Curzon'un gecikmesi dolayısıyla konferans 20 Kasım'da açıldı. Bu arada Türk murahhas heyeti başkanı İsmet Paşa, davet edildiği Paris'e giderek Fransız Başvekili Poincaré ve diğer devlet adamlarıyla hazırlık temaslarında bulundu. Nihayet konferansın 20 Kasım'da açılış töreni yapıldı ve 21 Kasım'da oturumlar başladı. Aşağıda işleneceği gibi çetin şartlar içinde akıp giden konferans 21 Kasım 1922'den 25 Temmuz 1923'e kadar tam 8 ay sürdü. Bu arada 4 Şubat 25 Nisan 1923 arasında bir de kesinti devresi geçirildi. Fakat düşünmeli ki 1. Dünya Harbi sonunda galip devletler Almanya'da dahil olduğu halde yenilmiş sayılan hiçbir devletle sulh konuşmaları için müzakere masasına oturmamışlardır. Lozan'da ise yeni Türkiye hatta 8 ay süren pençe pençeye bir mücadeleden sonra adına Lozan Antlaşması dediğimiz milletler arası istiklal belgesini eline almış yani barışı fethetmiştir. Lozan Antlaşması, parantez içinde muahedesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Ağustos 1923'te, yani taarruzdan tam bir sene sonra tasdik olunarak kanunlaştı. Şimdi bu konferansın konularına ve değerlerine girebiliriz. Fakat daha önce, o sırada olayların ön plana çıkardığı bir şahsiyet olarak, Türk Mürahhas Heyeti Başkanı'nın, yani İsmet Paşa'nın, parantez içinde İnönü, üzerinde durmalıyız. Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın zaferden sonra Başkumandan tarafından Mudanya Mütareke Konferansı'na temsilci olarak atanmasından daha tabii bir şey olamazdı. Fakat mütareke imzalandıktan sonra 16 Ekim 1922'de yanında bir generaller heyetiyle Bursa'ya gelen Gazi Mustafa Kemal'in Bursa'daki çalışma günlerinin en beklenmedik olayı İsmet Paşa'yı toplanacak sulh konferansındaki Türk Mürahhaslar Heyeti Başkanı olarak seçmesidir. Hem de aynı zamanda hariciye vekili olarak. Gazi'nin bu kararı bizzat İsmet Paşa'yı da şaşırttı. Büyük nutkunda Gazi olayı ve İsmet Paşa'nın o günkü ruh halini şöyle anlatır. Dipnot Nutuk 1927 baskısı sayfa 417-418. Bursa'da kaldığım günler zarfında İsmet Paşa'yı Mürahhaslar Heyet Reisliğini ifa edip edemeyeceğini mevcut bunca malumatıma rağmen bir daha tetkik ettim. Mudanya Konferansı'nı nasıl idare ettiğini teferruatıyla anlamaya çalıştım. İsmet Paşa'nın kendisine tasavvurlarım hakkında hiçbir kelime söylemiyordum. Nihayet müsbet olarak kararımı verdim. İsmet Paşa'nın Mürahhaslar Heyeti reisi olması için daha evvel hariciye vekili olmasını münasip gördüm. Hariciye vekili Yusuf Kemal Bey'e hususi ve gizli olarak yazdığım bir şifre telgrafnamede kendisinin hariciye vekaletinden istifa etmesini ve yerine İsmet Paşa'nın intihabına bizzat delalet etmesini rica ettim. Ankara'dan hareketimden evvel Yusuf Kemal Bey bana heyet-i murahhasa reisliği vazifesini en iyi İsmet Paşa'nın yapabileceğini söylemişti. Dipnot, Yusuf Kemal Bey milli mücadelenin aktif şahsiyetlerinden biridir. Saltanat idaresinde de genç yaşta devletin yüksek kademelerinde sivrilmiş değerli bir hukukçuydu. İstanbul'da bir aralık Adliye Nezareti Müsteşarı iken son Mebusan Meclisi'ne seçildi. Bu seçilişi Mustafa Kemal Sivas'tan 28 Kasım 1919 tarihli samimi bir telgrafla tebrik etti. Meclisin devamı sırasında aralarında ayrıca telgraflaşmaları oldu. Meclis faaliyeti sona erince Rıza Nur, Vehbi, Abdullah Azmi Beylerle ve Mustafa Kemal'e iltihak etmek üzere Lefke'ye geldiler. İşte bu arada bir anlaşmazlık bu heyeti Mustafa Kemal'e bir heyeti nasıha yani İstanbul adına bir nasihatçı heyet gibi geldikleri kanısını uyandırdı. Nitekim çeşitli neşriyatta hep bu heyeti nasıha bahsi geçer. Fakat bizzat Yusuf Kemal Bey'le yaptığım temaslar ve gördüğüm muhabereler onların Ankara'ya bu sıfatla seçilerek gönderilmediklerini ortaya koymuştur. Zaten Yusuf Kemal Bey, Ankara'da süratle ve ön planda vazifelere geçti. Kabinede üye ve hariciye vekili olduğu gibi, Avrupa'da siyasi temas ve müzakerelere de memur edildi. Yusuf Kemal Bey, siyasi hatıralarını Vatan Hizmeti isimli eserinde yayınladı. Yusuf Kemal Bey'den kendisine yaptığım teklifi iyi karşılayarak gereğine tevessül ettiğine dair cevap aldım. İşte ondan sonradır ki İsmet Paşa'ya emrivaki parantez içinde olup bitti halinde harici vekili olacağını, ondan sonra da sulh konferansına heyet-i murahhasa reisi olarak gideceğini söyledim. Paşa birdenbire mütehayir kaldı. Parantez içinde şaşırdı. Asker olduğundan bahsederek özür diledi. En nihayet teklifimi bir emir telakki ederek itaat etti. 26 Ekim'de Büyük Millet Meclisi bu seçkiyi oy birliğiyle kabul etti. 2 Kasım'da da Mürahhaslar Heyeti seçildi ve İsmet Paşa gene oy birliğiyle Mürahhaslar Heyeti Başkanı oldu. Dipnot, meclisin seçtiği mürahhaslar Trabzon mebusu Hasan Bey ile, parantez içinde maliyeci, Sinop mebusu Doktor Rıza Nur'du, parantez içinde politikacı. Bu mürahhaslar heyetine geniş bir müşavir kadrosu da verildi. Bu suretle İsmet Paşa, Lozan için teraziye koyduğu kaderi kendisine yar olduğu takdirde, Gazi'den sonra ikinci adam olarak memleketin siyaset sahasında belirmiş oluyordu.